Merhaba arkadaşlar. Dünyanın Haberinde özel bölümde tekrar birlikteyiz. Birazdan daha önceki programlarda yayınlanmış bazı kesitleri tekrar sizlere sunacağım. Söz konusu tehlikelere karşı neler yapılabilir? Bir kez daha birlikte hatırlamış olacağız. Bu kesitlerden çok daha fazlası aslında eski geçmiş videolarda bulunabiliyor, bulabilirsiniz. Fakat bölüm zaten yeterince uzun olduğu için biz bunlarla şu anda yetindik. Bu kesitlerin ardından ise 24 Nisan Cumartesi günü sabah kuşağında Habertürk TV'de yine bu konuyla ilgili katıldığım bir programda yaptığım geniş bilgilendirmeleri dinleyebileceksiniz. Bölümün sonunda ise yine bir açıklamam olacak. Şimdilik İyi seyirler. Bir de borsalar konusuna değinmek istiyorum başlamadan önce. Özellikle Tesla kendi bilançosuna Bitcoin aldıktan sonra bütün dünyada Bitcoin'e ve kripto paralara adeta bir yatırımcı saldırısı başladı. Bütün dünyadaki borsalarda en büyüklerinde, yani günlük işlem hacimleri milyarlarca doları bulan İşte Binance'di, Huobi'di ve işte Coinbase'di dahil olmak üzere ve tabii ki yurt içindekiler de sık sık sorunlar yaşamaya başladılar. Bu da doğal. 2017 yükseliş sezonunda da bunların çok daha beterlerini biz görmüştük. Aşırı talep merkezi olan bu kuruluşları yoğun baskı altına alıyor ve her türlü problem çıkabiliyor. Tam yükseliş veya düşüş anlarında herkes saldırınca borsalar devre dışı kalabiliyor. Verdiğiniz emirler, stoplar işlemeyebiliyor vesaire vesaire. Hatta işte kripto para çekim işlemlerini durdurmak zorunda kalabiliyorlar. İşte Binance mesela günlerdir birkaç defa Ethereum çekim işlemlerini durdurmak zorunda kaldı. Teknik problemler çıkabiliyor vesaire vesaire. Ben yurt içinde bu YouTube kanalında yıllardır TODEX'le çalıştım. Fakat TODEX'in dışında da gerek Paribu olsun, gerek Bitçi.com olsun, bunlarla zaten çalışıyordum bu esnada. Bir yandan başka mecralarda. Zaman zaman BTC Türk'le de çeşitli projeler yaptık. Onlarla da çalıştık. Bütün bu borsaların hepsinde de problemler çıkıyor, doğal. Fakat arkadaşlar, ben bu borsaların müşteri temsilcisi konumunda değilim. Yani bugün Akbank reklamında oynayan ya da Yapı Kredi reklamında oynayan film artistleri bankalarda bir problem çıkınca gidip onlara mı başvuru yapılıyor? Sonuçta bu borsalarla biz sponsorluk anlaşmaları yürütüyoruz. Bizim içeriklerimizin üretilmesi ve sizlere ulaştırılması konusunda bizlere destek oluyorlar. Aramızdaki ilişki bundan ibaret. Bunu da önemli dikkatinize sunmak istiyorum. Bu borsalardan TODEX ile anlaşmamız nihayete erdi. Süresi zaten bu kadardı. Yenisini değerlendiriyoruz şu anda, olabilir mi diye. Çeşitli adaylar var bu konuda. TODEX ile çalışmalarımız başka sahalarda devam edebilir. Onları da konuşuyoruz. Başka mecralardaki başka programlar olabilir. Aynı şekilde Bitçi.com'la da başka bir YouTube kanalında yaptığımız başka bir program vardı. Oradaki sözleşmemiz de sona erdi. Bitçi.com'la da görüşebiliriz. Başka sahalarda çalışabiliriz veya başka borsalarla da çalışabiliriz. Her zaman birden fazla, hatta 3-4 tane borsa kullanmak, portföyünüzü eğer borsalarda tutuyorsanız bu borsalara yaymak akıllıcadır. Çünkü birisi tıkanmışsa diğerinde işlem yapabilirsiniz. Aynı anda hepsinin birden tıkanması söz konusu olmuyorsa, daha tehlikelisi, borsalarda en tehlikeli olan siber saldırı ile borsaların soyulması olayıdır. Burada çok büyük mağduriyetler oluşabilir. İşte portföyünüzü de 4-5 tane borsaya bölmüşseniz en azından aynı anda hepsi eklenmeyeceği için çok büyük bir ihtimalle portföyünüzün çoğunu korumuş olursunuz. Bu da faydalı bir taktik olabilir arkadaşlar.
Coin borsa platformları güvenilir mi? Yani bir platformun güvenilir olup olmadığını nasıl anlarız? Sonuçta bir SPK yok. Yani borsamızdaki gibi bir SPK yok. Nasıl anlayacak bunu izleyicilerimiz? Yani işlemlerin hızlı yapılması, gecikmemesi vesaire falan.
Şimdi o konuda bir kere hiçbir borsamız sınıfı geçemedi. Bunu açık söyleyelim. Yani ben 2019'dan beri gördüğüm her borsa sahibine, patronuna, yöneticisine 2020'de, 21'de inanılmaz taleple karşılaşacaklarını, şimdiden tedbir almaları gerektiğini, altyapıyı buna göre düzenlemeleri gerektiğini ifade ettim. Ama tabii teknik bir insan değilim. Yani bunun bir zorluğu mu var? Neden yapılamıyor? Anlamıyorum ama bu iş yeterince önemsenmedi bütün borsalarımız tarafından. Ve hepsinde şu anda problem var. İşte bir bakıyorsunuz bir gece işte bir borsamız tamamen kapanmış oluyor. Bir bakıyorsunuz bir başka borsamızda bir para biriminin işlemi durdurulmuş oluyor. Bir başka borsanın serverları bozuluyor. Kripto para çekimlerinde sorun yaşanıyor. Bir telefon numarası, bir adres hangi ülkede bile olduğu belli olmayan, işlem hacimleri güven vermeyen borsalara yatırım yapmak son derece risklidir. Ben Türk yatırımcısında bir de şunu görüyorum. Bilinen, adı bilinen kripto paralar veya işte piyasa büyüklüğü ilk 100, 200, 300, 400'de olan değil de böyle hayatta adını duymadığımız tuhaf tuhaf coinler, nereden duyuyorlarsa bunları da bunlara yatırım yapmaya çalışıyorlar. Onlar da tabii büyük ve güvenilir borsalarda değil. Çoğu böyle güvenilmeyecek, adı sanı belli olmayan, nerede oldukları belli olmayan yerlerde bulunuyorlar. Şunu tavsiye edebilirim soruyu soran kardeşimize ve bütün yatırımcılarımıza. CoinGecko isimli bir site var. CoinGecko hem
CoinGecko.
kripto para, CoinGecko. Hatta şöyle kodlayayım. Ceyhan, Ordu, İzmir, Niğde, Giresun, Edirne, Ceyhan, Kayseri, Ordu. Videonun tekrarında da tekrar bunu görebilirsiniz, bu kodlamayı. Bu
Tabii.
siteyi bilmiyorsanız bunu mutlaka açın. Burada şunu bulacaksınız. Borsalar var orada yukarıda. İşte 400 küsür tane borsayı incelemişler. O borsalara tıklayın. Orada hem borsaların güvenilirlik puanı diye bir şey var. 10 üzerinden borsaları güvenilirliğe göre sıralamışlar. Ayrıca bir de en kötü problem borsalarda yaşayacağınız, tabii dolandırıcılık haricinde, hacklenmedir. Yani borsanın hacklenmesi ve kapanması. İşte geçtiğimiz aylarda işte Uzak Doğu'da bir borsanın başına gelmişti mesela. İşte burada bu CoinGecko'da hem güvenilirlik skoru var hem de siber güvenlik skoru var borsalar için. Yani siber güvenliğin ne kadar kuvvetli olduğuna dair yine 10 üzerinden verilen skorlar. Oradaki skorlara göre borsa seçimlerini çok daha rahat yapabilirsiniz. Orada Türkiye'deki belli başlı borsaların da puanlaması var. Bir de son
Evet.
tavsiye, birden fazla borsa kullanmakta fayda var. Yani bir tanesi tıkanırsa veya bir tanesinde problem çıkarsa diğer üçünden, dördünden, beşinden bence en az bu kadar olmalı. Yola devam edebilirsiniz. Portföyü bunları aşağı yukarı eşit bölerseniz portföyünüzün de %100'ünü bir borsada riske atmamış olursunuz. Bu yöntem çok daha sağlıklıdır arkadaşlar. Kripto para piyasalarına gelen arkadaşlar ise, hani bu yayının da başlığı olduğu için biraz o konuda da konuşalım. Çok iyi bilmiyorlarsa kendilerini tehlikeye atmış oluyorlar. Bu bir gerçek. Borsalarda da aslında yani aynı şey klasik borsa için de geçerli. Eğer siz bir çeşit finansal okuryazarlığa sahip değilseniz, işte biraz da olsa bir teknik analiz bilmiyorsanız, bilmediğiniz sulara açılıyorsanız tehlikelerle karşı karşıyasınız. Kripto para piyasalarında tabii bu tehlikeler daha fazla çünkü normal piyasalar gibi regüle, kanunlarla düzenlenmiş şu anda bir ortam değil ve çok kişi burada açıkçası cirit atıyor. Yani Twitter, YouTube'da paylaşım yapanlardan tutun da işte hackerlık yapanlara ve baya baya dolandırıcı olanlara kadar. Bu tarz şeylere dikkat etmek gerekiyor. Yani riskli bir alana girdiğinizin bilincinde olmanız lazım. İşte böyle ev, araba satıp işte çok ihtiyacınız olan paralarla buralara girmek son derece tehlikelidir arkadaşlar. Mesela şu anda portföyümde Bitcoin'in aşırı yükseldiğini görünce o beni mutlu etmiyor. Aksine endişeye kapılıyorum. Çünkü portföyün dengesini bozuyor ve aşırı çok kısa sürede yükseldiği zaman bu şu demek oluyor. Çıktığı gibi de çakılacak. Çok büyük bir ihtimalle de öyle oluyor. Yani En az 5-6 olayın 5'i bu şekilde neticelendi. Çok hızlı, çok kısa zamanda, işte dediğin gibi bir günde %1500 falan böyle artan coinler ertesi gün çok kısa bir süre sonra aynı çıktıkları şekilde hop çakılıyorlar. Bu sefer de yüksekten girdiysen ele, yani o 1500 artışını gördün ve eyvah ben de buraya gireyim dediysen
geçmiş maalesef olsun, çoğunlukla. Evet.
Hele bir de sabır gösteremeyip düştükten sonra da satıp bir de onu realize edersen hepten
geçmiş doğruyorsun. Olsun.
Hani biz diyoruz ya, kripto para borsalarının kanunu yok, o yüzden güvensiz. Hakikaten işte manipülasyon olabilir, adam borsayı kapatıp kaçabilir vesaire vesaire. Yatırımcının düşündüğünün tam tersine yükseliş aslında hızlı yükseliş, bir de yani çok kısa zamanda çok hızlı yükseliş aslında daha da yükseleceğinin değil, her an düşüşün başlayabileceğinin sinyalidir. Kendimi lanse etmek için falan söylediğim yöntem değil. Yani tek tek böyle hesap ismi saymak yerine en kolay yöntem bu. Ben eğer bir kişiyle görüşmemişsem, işte şey yapmıyorsam, bağlantım yoksa büyük bir ihtimalle demek ki çok güvenilir bulmadığım için bağlantım yoktur. Özellikle de hani bağlantı da olsa etkileşimde değilsem yine şey yapılabilir, geri planda durulabilir, ama etkileşimdeyim, konuşuyorum, yazıyoruz, alıyoruz, çiziyoruz, retweet yapıyorum, like yapıyorum falan, özellikle oralardan takip ederek, tabii ki bu şu demek değil yani benim seçtiklerim en doğrusu, hayır, yani bu başlangıç noktasıdır, oradan kendiniz de kendi kriterlerinize göre elbette seçimlerinizi yapacaksınız.
Şunu hatırlatmakta büyük fayda var. Daha önceki bölümlerimizde de defaatle söyledik, hatta her programımızın başında yasal uyarımız da var. Söylediğimiz hiçbir şeyi bir yatırım tavsiyesi olarak algılamamalı seyircilerimiz. Biz burada görüşlerimizi anlatıyoruz ki, yani bizim bakış açımızı anlatıyoruz. Böylece seyircilerimize kendi akıl yürütmelerini yapmalarını sağlayacak kapılar açmayı hedefliyoruz. Bugün de şimdi Bitcoin'in fiyatının nereye gidebileceğiyle ilgili ben görüşlerimi anlatacağım. Fakat hiçbir zaman şunu yapmayın sevgili seyirciler. Tek bir kişinin ne kadar bu konulara hakim olursa olsun, ne kadar tahminleri tutuyor olsa da, ki hiç kimsenin tahminleri %100 tutmaz. Ne kadar inanıyor ve seviyor olsanız da bir kişinin veya bir iki kişinin lafına bakarak çok riskli büyük yatırımlar yapmayın lütfen. Böyle işinizin ihtiyacı olan parayla, evinizin, çoluğunuzun, çocuğunuzun hastalık için ayırdığınız paralarla yatırım asla yapmayın. Elinizde birikim yapabiliyorsanız bununla yatırım düşünün. Ve Bitcoin de her zaman vurguluyoruz, fiyatı çok volatil, yani oynak, çok hızlı yükselebilen ve çok hızlı düşebilen bir araçtır. Bunların hepsini göz önünde bulundurun.
Ekonomi gazetecisi Erkan Öz ve ceza hukuku ve bilişim hukuku uzmanı doçent doktor Murat Volkan Dürger ile konuşacağız bunu. Sevgili Erkan Öz, öncelikle sizinle başlamak istiyorum. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Murat Dürger ve Sayın Erkan Öz. Erkan Öz, bu kripto paradan sizinle çok bahsettik. İnsanlar kısa vadede hem zenginleşmenin yolunu arıyorlar, hem de yeni bir piyasa olarak gördükleri kripto para piyasasından çabuk haberdar olup bu piyasada bir an önce söz sahibi olmaya çalışıyorlar. Ancak kripto para borsasında yüz binlerce yatırımcı tedirgin. Kripto para borsalarında bu tip vakalar bir, nasıl önlenebilir? İki, bunun önüne nasıl geçilebilir? Üç, dünyada böyle benzer olaylar oldu mu? Çünkü Türk kripto para piyasası için çok kötü ve epey bir dezavantajlı bir durum söz konusu şu an itibariyle. Evet. Doğru işletim yapan sistemler içinde bu çok ciddi bir dezavantaj. Söz sizde, buyurun.
Hukuki açıdan şu an bir korunma şansınız açıkçası yok. Yani hukukta burada bir koruyucu sistem yok. Çünkü hukuken koruyucu olmak için banka gibi olmak lazım. Nasıl ki bankaların kurulması çok zordur, denetimi vardır ve mevduatlarınıza bir şey olursa da devlet garanti eder. Yani devlet garantisini koyar bunun arkasına. Korkma, bankaya paranı yatır. İster klasik bankaya, ister yatırım bankasına git. Ben der paranın arkasındayım der. Ama onun dışındaki ticarette bunu demez. Yani devlet şunu demez: hisse senetleri bir anda yerle bir olursa tamam ben korkma senin paranın arkasındayım. Şunu der ya, yatırmasaydın bu riski alsaydın. Hmm. Onun dışında yapılabilecek hukuk nasıl bunu korur? İşte gider bir alacak davası açarsınız ticaret mahkemesinde. Suç duyurusunda bulunursunuz, cezalandırılmanızı istersiniz. Bunun dışında bir koruma yok. Buradaki en efektif koruma gerçekten de sepet yapmak ve riskleri dağıtmak. Çünkü bir yerden risk, bir gol yediğinizde en azından buyurun Erkan Bey, riski dağıtacaksınız
çok,
ki.
Evet, çok Erkan Bey de aynı şeyi söyledi. Riski bakın, dağıtın aynen, dedi. Bu, evet. Erkan Bey bir eklemede bulunacak galiba. Buyurun
Volkan
Erkan Bey.
Bey'in değindiği mesela bu devlet garantisi yani bankalarda riski dağıtmak o kadar önemli ki MSF bankalardaki mevduatınıza, ticari mevduatınıza bir kere garanti vermiyor. Şahsi mevduatınıza da banka başına 150 bin TL garanti veriyor. Bu borsa mesela gündeme gelen borsa Türkiye'nin kurulduğunda ikinci, üçüncü borsasıydı. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci sıralarda olan yani yüksek sırada olan bir borsaydı zaten. Yani düşük böyle 40. 39. 20. sırada olan bir borsa değildi. O açıdan regülasyon, kötüye kullanımı, güveni suistimali çok çok zor haline getirir ama siber saldırı olasılığını ortadan kaldırmaz ve o açıdan yine önemli vurgulamak istiyorum. Bu riski dağıtma bütün finansal piyasalarda, sadece burada değil, bütün finansal piyasalarda çok önemlidir. Lütfen buna dikkat edelim.
Çok teşekkür ediyorum Erkan Öz, ekonomi gazetecisi ve doçent doktor Murat Volkan Bülger, ceza hukuk ve bileşim hukuku uzmanı bizimle birlikte olduğunuz için.
Arkadaşlar, Türkiye Kripto Varlıklar Camiası'nın bu yaşanan süreçten çok daha güçlü bir şekilde çıkacağına inancım tam. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen doğru fikirlerin ortaya çıkması ve topluma faydalı teknolojilerin gelişmesi engellenemeyecek. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Podcast dinle.